bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır.
Ölüm Beni Çağırıyor. Gençlik Öyküleri. Yılmaz Güney. 1. Kaset 1. Yüz. Güney Yayınları. 1. Baskı 1998. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan İlknur Sezgin. Yılmaz'ın öykülerini dün bir kez daha okudum ve gece gözüme uyku girmedi. Yılmaz'ın gençlik öyküleri yayınlandığı yıllarda dönemin eleştirisinin dikkatini çekmedi. Çünkü eleştiri her zaman kimi yazarları in, kimilerini de out sayma önyargısıyla hareket eder. Ama dönem gelir, bir zamanlar dikkate almadığı bir yazarı taşlandırmak cesaretini gösterir. Tıpkı Yılmaz'ın Boynu Bükük Öldülerle Orhan Kemal Roman Ödülünü alması gibi. Gençlik öykülerinin yazınsal özellikleri öncü nitelikle henüz değerlendirilmemiştir. Ama bir gün o da olur. Ama bir dönemin siyasal saplantıları yüzünden yatılan hapis ve yaşanan sürgün artık geri dönüşsüz bir olgudur. İşte bu nedenle Yılmaz'ın hayatının yakın tanığı olduğum bu dönemi düşündüğüm için dün gece gözüme uyku girmedi. Özdemir İnce, 27 Ağustos 1998 Cihangir. Ön söz. Yıl 1954 ya da 1955. Yer Mersin ya da Adana'da bir meyhane. Bir masanın çevresinde üç delikanlı. Nihat Ziyalan, Yılmaz Pütün ve Özdemir İnce. Doğumları 1936 ve 1937 olduğuna göre ortalama yaşları 18. Ne konuşuyorlar? Elbette edebiyat. Konuşmanın bir yerinde Yılmaz şöyle bir cümle söylüyor. 10 yıl sonra bütün Türkiye, 20 yıl sonra da bütün dünya tanıyacak bizi. O sırada Yılmaz 10-15 öykü yazmış, bunun birkaçı yayınlanmış. Nihat ve ben şiir yazıyoruz. Nihat'ın yayınlanan şiiri benden fazla. Birkaç yıl sonra sinemada Yılmaz Güney olacak olan Yılmaz Pütün bir megaloman mı? Hayır, kesinlikle bir megaloman değil. Kendine güvenen, yaptığı işe bütün hayatını koyan bir genç adam. Yılmaz söylediği cümleye inanıyordu. Nihat o sırada bu cümle söylendikten sonra ne düşündü bunu hiç öğrenemedim. Bense içimden ah böyle bir şey olsa diye geçirdim. Ama bu cümlenin üzerine kadeh kaldırdığımızı anımsıyorum. Elinizdeki kitabın başında yer alan Yeni Ufuklar dergisinin editörü Vedat Günyol'a 31 Ağustos 1957 günü Adana'dan yazılmış mektubu az sonra okuyacaksınız. Daha sonra da Mavisiz Yalnızlık adlı öyküyü. Yılmaz nasıl bir öykü yazdığını tanımlıyor. Sosyal sürrealizm. Yılmaz'ın sözüne ettiği Serseri Neron ve Ay Tutulmasına Karşı Ayaklanma bu kitapta yer almıyor. 12 Mart hengamesinde yiten dinamit, kutumda birer sureti olabilirdi bu öykülerin. Ama Nihat'ın, Yılmaz'ın ve gençlik arkadaşlarımın yazı, şiir, mektup ve fotoğraflarını koyduğum bu kutu bilinmez bir şekilde bir tavan arasında yitip gitti. Gerçek bir hazine sayılırdı. Yılmaz'ın Mavisiz Yalnızlık öyküsünde sözüne ettiği ressam sanırım Orhan Çetinkaya'ydı. Öteki öykülerde de dostları yer alır. Deli Çocuklara şarkılarda Nihat Ziyalan ve Tüccar Mahmut soyadını anımsamıyorum, İyi Günler Pazarında Kolonyacı Şükrü Bey, öykülerde sözüne ettiği kızlardan biri o sıralar öğretmen okulunda okuyan sevgilisi olabilir ya da aşık olduğu zengin kızı. Sinemada bu kızın aile locasının önünde otururduk. Yılmaz arada bir geriye dönüp locaya bakardı. Biz bakmazdık. Yılmaz yazdığı öykülerin tarzını sosyal sürrealizm olarak tanımlıyor. Nihat da yazdığı şiirleri sosyal romantizm olarak tanımlardı. Sürrealist, ben artık üst gerçekçi diyorum. Ya da romantik ama önünde sosyali var. Ve büyük bir olasılıkla da o sıralar sosyal realizmin ilkelerini açıklamakta olan Atilla İlhan'dan mülhem. 19 ya da 20 yaşında bir adam öykü sanatının genelde sanat türlerinin yapısı üzerine kafa yoruyor ve yaptığı işi tanımlıyor. Yaptığı iş ne? 17, 18, 19 ve 20 yaşlarında yazdığı öyküler. Bu davranışa dikkat edilmesi gerek. 1950'lerde 1930 doğumlu yazar ve şairlere özgü bir tutum. Yılmaz boş konuşmuyor. 20 yaşında bir insanın okuyabildiğinden fazlasını okumuş. Türk yazar ve şairlerinin çoğu André Gide, Sartre, Camus, milli eğitim klasikleri, Descartes ve özellikle de Bergson'un gülmesi. Nihat, Sartre'ın milli eğitim klasiklerinden çıkmış olan gizli oturumunu ve kitabın başındaki varoluşçulukla ilgili uzun metni okumuş. Ben 5 numara gaz lambasının ışığında bütün Tolstoy ve Dostoyevski'yi okumuşum. Başucumuzda R.M. Rilke'in Maltrowitz Bridge'in notları. Şimdi düşünüyorum da lise öğrencileri için müthiş bir donanım. Soğuk kış gecelerinde gaz lambasının ışığında titriye titriye okunmuş kitaplar. Yılmaz sosyal sürrealizm diyor. Ama bu kavramı bilsek bilsek sözcük olarak bilebiliriz o sıralar. Ya da Milli Eğitim Bakanlığı Yayın Evi tarafından yayınlanmış olan o ünlü tercüme dergisinin şiir özel sayısından bir şeyler okumuş olabiliriz. Ama tahminim Yılmaz şiirdeki ikinci yeni sarsıntısından etkilenmiş. Peki Yılmaz başta kuşaktaşlarımız olmak üzere Türk öykücülerinden etkilenmiş olabilir mi? Demir Özlü'nün, Ferit Edgün'ün, Erdal Öz'ün ya da Demirtaş Ceyhun'un o yıllarda yazdıkları öyküleri okuyun. Yılmaz'ın öyküleriyle bir yakınlıkları olmadığını görürsünüz. Onlar varoluşçu öyküler yazıyorlardı o sıralar. Bildiğim kadarıyla onların öykülerinde Yılmaz'ın sürrealizm dediği fantastik öge yoktur. Fantastik öge Yılmaz'a özgü bir yeniliktir. Mavisiz Yalnızlık ve Deli Çocuklara şarkıları herkes çok dikkatli okumalı. Peki Yılmaz nasıl vardı bu noktaya? Topu topu birkaç sayfa öykü yazmışken. Yılmaz'a özgü bir durumdur. Beyninin bir köşesinde her zaman bir gizli laboratuvarı olmuştur. Sinema tarihçilerinin, eleştirmenlerinin elinizdeki kitabı çok dikkatli okumaları gerek. Yılmaz Güney sinemasının büyüsünü, ipuçları bu öykülerdedir. Henüz Milano Mucizesi filmini görmemiş olan Yılmaz Pütü'nün yazmış olduğu öykülerde. Yılmaz, sürrealizmini başındaki sosyalin bedelini yaşamıyla ödemiştir. Bu ödemenin ilk faturası, elinizdeki Ölüm Beni Çağırıyor adlı kitapta yer alan Üç Bilinmeyenli Eşitsizlik Sistemleri öyküsü dolayısıyla çıkartılmıştır. Fatura, öykünün içerdiği havaya ama özellikle de "Ah domuzlar, sizi domuzlar, bir gün hepinizin topunu attıracaklar, ya dur bakalım ne zaman" cümlesine çıkartılmıştır. 1955 ya da 1956 yıllarından birinde yılında yazılmış olan bu öykü, Tanju Cılızoğlu'nun İstanbul'da çıkardığı 13 adlı derginin Ekim 1955 sayısında yayınlandı. Doçent Doktor Sahir Erman'ın yazdığı rapora, "Doğrusu rapor kesin bir suçlama içermemektedir. Komünistlik propagandasının müphem olduğunu ileri süren müphem bir rapordur." dayanarak İstanbul Cumhuriyet Savcısı 7-10-1957 tarihli ve 957-779 sayılı iddianame ile dava açtı. Görülen dava sonucunda TCK'nın 142-1. Maddesi gereğince Yılmaz ve Tanju 7 sene 6 ay ağır hapis yediler ve ayrıca mazlumların Konya'da ikametle 2'şer sene 6'şar ay müddetlerle emniyeti umumiye nezareti altında bulundurmalarına karar verildi. Karar sanık vekillerince temyiz edildi. Bu sırada çıkan bir yasa değişikliği dolayısıyla Yazı İşleri Müdürü Tanju Cılızoğlu'nun davası düştü. Kısacası dava sonucunda Yılmaz 18 ay hapse ve 6 ay Konya sürgününe mahkum oldu. Yılmaz'ın sonuçta mahkum olduğu ve faturasını ödediği bu dava Nazım Hikmet davası kadar trajik bir davadır. Bu davanın bilirkişisi, savcıları, hakimleri ve Yargıtay üyeleri komünizmin, komünizm propagandasının ne anlama geldiğini elbette çok iyi bilmektedirler. Ve Yılmaz'ın öyküsünün ve söz konusu paragraf ya da cümlesinin TCK'nın 141 ya da 142. maddelerinin kapsamına girmeyebileceğini gayet iyi bilmektedirler. Bilmeleri gerekir. Ama Yılmaz sonuçta hapse girmiş ve sürgüne gitmiştir. Bir zamanlar görülen bir davanın sonuçlarının yıllar sonra da adil ve haklı olması gerekir. 1957-1959 yılları arasında görülen bir dava gerekçeleri ve sonuçlarıyla 40 yıl sonra komik, anlamsız, haksız ve adaletsiz geliyorsa bize 1957-1959 yılları arasında da komik, anlamsız, haksız ve adaletsiz olması gerekir. Nitekim öyleydi. Yılmaz'ın hayatının bu dönemi 1950-1960 yılları arasında yaşadığımız demokrasi cehenneminin çok çarpıcı bir kanıtı ve tanığıdır. Yılmaz'ın öykülerini dün bir kez daha okudum ve gece gözüme uyku girmedi. Yılmaz'ın gençlik öyküleri yayınlandığı yıllarda dönemin eleştirisinin dikkatini çekmedi. Çünkü eleştiri her zaman kimi yazarları in, kimilerinde out sayma önyargısıyla hareket eder. Ama dönem gelir, bir zamanlar dikkate almadığı bir yazarı taşlandırmak cesaretini gösterir. Tıpkı Yılmaz'ın Boynu Bükük Öldüler'le Orhan Kemal Roman Ödülünü alması gibi. Gençlik öykülerinin yazınsal özellikleri, öncü nitelikleri henüz değerlendirilmemiştir. Ama bir gün o da olur. Ama bir dönemin siyasal saplantıları yüzünden yatılan hapis ve yaşanan sürgün artık geri dönüşsüz bir olgudur. İşte bu nedenle Yılmaz'ın hayatının yakın tanığı olduğum bu dönemi düşündüğüm için dün gece gözüme uyku girmedi. Nihat Ziyalan, Yılmaz Pütün ve ben bir üçlüydük. Yılmaz Pütün, Yılmaz Güney olduktan sonra bir zamanlar bir üçlü olduğumuzu unutmadık. Her zaman birbirimize, yaptığımız işlere dikkat ettik. 18-19 yaşlarımızda olduğu gibi en acımasız eleştirileri birbirimize yönelttik. Ben kendi adıma konuşacak olursam, Yılmaz Güney'in büyük bir yazar ve dahi bir cineast olduğuna, Nihat Ziyalan'ın Türkiye'nin en iyi şairlerinden biri olduğuna her zaman inandım. Daha önce okumadıysanız biraz sonra Yılmaz'ın 18-19 yaşlarında yazdığı öyküleri okuyacaksınız. Bu öykülerde o yaşlara özgü hamlıklar ve acemilikler kuşkusuz eksik değil. Ancak bu öykülerin 1990'larla değil 40 yıl önce henüz Marquez'ler, Borges'ler bu ülkede bilinmezlerken yazılmış olduklarını lütfen unutmayın. O zaman benim bu yazılarla gördüğüm yazınsal dehayı sizler de kolayca göreceksiniz. Birçoklarının efsanesine vuruldukları Yılmaz'ı o dönemden önce Kozasından çıkarken tanıdım. Yazınsal yapıtlarının ilk okurlarından, birçok film öyküsünün ilk dinleyicilerinden biri oldum. Ne mutlu bana. Özdemir İnce, Cihangir, 27 Ağustos 1998. Vedat Günyol. Yaşamın dostluk hanesinin rengi noktalarından biridir Yılmaz Güney. Asıl adıyla Yılmaz Pütün. Onunla ilişkim ilk kez mektup yoluyla başladı. Yeni Ufukları yayınlamak üzere bana öykülerini gönderirken onlara dostluğun sıcaklığını da ekliyordu mektubunda. Sonradan Yeni Ufukları satmak görevini de üstlendi. 1954'te bana gönderdiği yukarıdaki fotoğrafı onun ilerideki film çalışmalarına bir başlangıç müjdesi niteliği taşımakta. Lise çıkışlı bir öykü yazarının ötesinde 17 yaşının baharında çektirdiği bu güzelim fotoğrafla ilerideki yılların eşsiz bir film yıldızı ve yönetmeni olacağını bana anlatmak ister gibiydi. Karşılıklı sevginin ötesinde büyük bir saygı, bir güven, vazgeçilmez bir dostluk isteği, yaşantısı, iradesi yatıyordu. İstanbul'a kapağı attığı ve sık sık görüştüğümüz o günlerde. Bu sevgi ve saygı kimi kez yakından, çoğu kez uzaktan, yıllarca yıpranmadan sürdü. Son görüşmemizde yakın bir gelecekte kendisiyle dirsek dirseğe birlikte çalışmamız önerisinde bulundu. Ama olmadı. Bir ay önce Paris'te ünlü Parlachese'deki Sade'nin Sade'si mezarlığının önünde dostluğumuzun anılarını tazeledim. Kirpiklerime dolan ıslak hayıflanmalarla. Kazandığı büyük ünün esrikliği ona uğur getirmedi ne yazık ki. Kabrinin başucunda ne diyebilirdim ki? Toprağın bol olsun dostum diye seslenmekten başka. Adana, 31 Mayıs 1956. Sayın Vedat Günyol, fırsatını bulup size 9 lira gönderdim bugün. Geç oldu, kusura bakmayın. 6 lira abone bedeli. Bir de 3 kitap rica ediyorum. 1. Kamran S. Yüce'nin Gölgesi. 2. Oğuz Arıkanlı'nın Maça Kızı. 3. Sabri Altınel'in İnsanın Değeri. İleride daha uzun yazmak niyetindeyim. Saygı, hürmetlerimle. Yılmaz Pütün. Adana, 12 Haziran 1956. Sayın Vedat Günyol, dergiyi ve kitapları aldım. Çok çok teşekkür ederim. Derginin bu sayısından 10 tane göndermenizi rica ederim. Burada isteyenler var. Abone yapmak istiyorum. Kaçamak yapıyorlar. Her ay 10 tane gönderilmesi. Kemal Özdeş, PK 33, Mithat Konuklar, Kemal Film. Her ikisini de bir senelik abone kaydetmenizi rica olunur. Dergiye yeni yılında başarılar dilerim. Hürmetlerimle, Yılmaz Bütün. Not: Bende 8 tane klişe var. Faydalanabilirseniz göndereyim. Adana, 16 Ekim 1956. Vedat abi, abi dememi hoş görün. Yakın bulduklarıma hep böyle derim. Nihat tifoya tutuldu. 10 gündür yatıyor. Şimdilerde biraz iyice. Dergi gönderilmesi için yazmış size. Bekliyoruz. Nihat 40 demişti. Siz 50 yollarsınız. Ben bu yandaki kentlerde bulunan arkadaşlara mektup yazdım. Cevap almadım daha. Onların da kendi çevrelerinde çalışacaklarını sanıyorum. Burada Şükrü Tekbaş her ay biraz yardımda bulunacağını söyledi. Biz de elimizden geleni yapacağız. Aşağıdaki adrese 5 adet dergi göndermenizi rica ederim. Her ay 5 adet. Hürmetler abi, Yılmaz Bütün. Adana, 8 Aralık 1956. Vedat abi, dergileri bugün aldım. Ben bundan evvelki bir yazımda 50 tane gönderilmesini yazmıştım, 40 tane geldi. Bu kez de 30 tane geldi. Acele 20 tane daha postalamanızı rica ederim. Kemal Özdeş'e abone kaydettirmiştim. Adresi PK 33 Adana. Dergi gelmiyormuş. Parasını ilk gönderdiğiniz 10 dergi bedeliyle birlikte yollamıştım. İkinci 10 dergi parası iade edildi. Bugün 40 dergi bedelini ekleyerek 25 lira postalıyorum. Fethiye Sönmez Kız Lisesi 6 Edebiyat Adana adresini 1 yıllık abone kaydedersiniz. Haruniye'den Mustafa Us paraları gönderiyor kanısındayım. Size sık sık yazmak istiyorum ama işlerim o kadar çok ki. Darülfünun'un muhasebesini tutmaktayım. Ayrıca derslere çalışmak zorundayım. Ankara Hukuk Fakültesi'ne kayıtlarımı yaptırmıştım. Fırsat buldukça da okuyorum. Abi, sizi bazen düşünüyorum. Nasıl anlatayım? El, kol, vücut olarak değil. Bir biçim veremiyorum zaten sizi. Kaç yaşında olduğunuzu bile bilmiyorum. Bildiğim tek şey iyi bir insan oluşunuzdur. Yeni ufuklar için her şeyi yapmaya hazırız. Şükrü Tekbaş geçen ay Kasım içinde Nihat Ziyalan'a 20 lira vermişti. Göndermesi için. Ayrıca Nihat Antakya'dan abone bulmuştu. Daha çok yazamıyorum. Patron derdi. Yanımda konuşuyor. Hürmetler abi. Adana, 12 Aralık 1956. Vedat abi, 13 dergisinde yayınlanan 3 bilinmeyenli eşitsizlik sistemleri adlı hikayeme savcılık el koydu. Yarın bir gün savcılığa çağrılacağım. Burada öyle aydın fikirli bir avukat bulamadığım için size yazmak zorunda kaldım. Kendimi savunmaktan aciz değilim ama ne olur ne olmaz. Mümkünse o hikayeyi okuyup bana gerekli şeyleri yazın. Hikayenin ismi biraz biçimsiz görünüşte. Bu matematikte, cebirde bir bahis başladı. Sonra hikaye ahlak bozucu ve aile düzenini sarsıcı bir mahremiyetteymiş. Bunun için Ocak dergisi yüklendi önce, sonra savcılık. Savunmada, savunma denmez ya, gerçekçi olmam ya da böyle bir ekol göstermem ne dereceye kadar faydalı olur? Buna benzer konularda işlenmiş yabancı, yerli yazarlardan örnekler göstersem olur mu? Bana sorulacak soruları az çok biliyorum. Siz bana sorulacak soruları ve yanıtlarını bildirebilir misiniz? Yok, sizin için mahsurlu yanları varsa cevap bile vermeyin. Gücenmem. Cevap yazacak olursanız Dar Film Müdürlüğü adına ismimi zikretmeden yazın. Bilmem anlatabildim mi? Zarfın üstünde adım olmasın. Hem muhasebeci hem de müdür sayıldığımdan kimsenin eline geçmeden bana gelir yazınız. Sizde İyi Günler Pazarı diye bir hikayem var. Sizce bir mahsuru varsa basmazsınız. Hürmetler abi, Yılmaz. Adana, 15 Mart 1957. Abi, bu iki sayıdır yeni ufukların parasını gönderemiyorum. Bu ay göndereceğim. Çocuklarda birikmiş paramız var. Kolayına çıkmıyor. Bu ay asıldım mı koparırım. 13 işi süre gidiyor. Geçen de sorgu hakimliğine çağırdılar. Gittim. Bunlara üzülmüyorum hiç. Adana'ya bahar çöktü abi. Baharın yalnız tadı olmuyor. İnsan arkadaş istiyor. Yok. Bir Nihat var. O da yetmiyor. İstanbul'u, Ankara'yı bunun için istiyorum. Olmuyor. Biraz daha kızarsam askere giderim. Kemal Özdeş'in dergisi epeydir gelmiyormuş. Birkaç kez yolda söyledi. Ben de elimdekilerden verdim. PK 33 Adana. Ferit Edgün'ün yazılarını hep okurum. Verdiğiniz değeri bulmak için. Üzülerek söylüyorum, bulamadım. Bana öyle geliyor ki bağlı olduğu bir yer, içinde kaldığı bir çember var. Bunu delip çıkamıyor. Sartre'ı öldüremeyiz ama Ferit öldürüyor gibime geliyor. Parabollerini okudum. Daha öncekileri okudum. Bilmiyorum, belki bana öyle geliyor. Size gelelim. Tartışmalarınızdan, duyduklarımdan çıkarttığım sonuçlara dayanarak size olan duygularımı belirttim. Ben kimseye iltifat etmem abi. Gerçek değerleri neyse onları veririm. Sizi sevdim. Bırakın bu böyle kalsın. Hürmetler abi. Yılmaz Bütün. Not. Bir tiyatromuz oldu. Gözümüz aydın. Adını ne koyalım abi? Adana, 28 Haziran 1957. Abi, bugünlerde sosyal sürrealizm dediğim denemeler üzerinde çalışıyorum. Pazar postasından çıkan Mavisiz Yalnızlık sosyal sürrealist diyebileceğim ilk öyküm. Dün Serseri Neron'u bitirdim. Bu da öyle. Kafam çok berbat abi. Okudukça insanlardan uzaklaşıyorum. Böylesi daha iyi. İçlerinde olduğum zaman hislerime yeniliyorum. Basit, kötü bir gerçekçilik oluyor bu. İlk bakışta çok önemli görünen bir olay aslında önemli değildir belki. Bir olay sonucu tepkileniyorum, sonra da gidip bunu yazıyorum. Böyle olunca ortaya yalnız olay konulmuş oluyor. Ama bu olay bilinçaltımıza yerleşir de bir zaman sonra çıkarsa daha iyi olur kanısındayım. O zaman dış etmenlerden tamamen kurtulmuş düşüncelerimizle esas anlamını kaybetmiş bir olay karışımı bilincimizden dışarı çıkar. Esas anlamını kaybetmiş bir olay dedim. Bununla şunu anlatmak istiyorum. Bence şimdiki olay değil de olayı meydana getiren nedenler önemli. Olayın gürültüsü, patırtısı esas sorunu örter. Örneğin bir kavga olmuştur. Bir karı koca kavga etmiştir. Şimdi bu karı kocanın kavgası çok önemsiz bir nedene dayanır. Ama işi karıştırırsak kavganın uzun zamandan beri birikmiş bazı nedenler sonucu çıktığını görürüz. Bilmem anlatabiliyor muyum? Kavganın kocanın eve geç gelmesiyle başladığını düşünelim. Şimdi buraya kavgaya sebep kocanın geç gelişidir. Oysa kadın eskiden de bazı nedenlerle içerlemiştir. Koca evi geçindirecek deyin para kazanamıyordur. Çocukları vardır, sefildir. Komşuları sinemaya gider, bu gidemez. Buna benzer bir yığın neden. Ama biz kalkıp kavgayla başlayan olay etrafında düşüncelerimizi toplarsak eksik olur bu. Yok, bu olay bilinçaltımıza yerleşip başka bir olayın etkisiyle çıkarsa esas olay silik kalır. Fakat olayın nedenlerini biz ikinci olaya eklersek öykümüz daha iyi olur. Ben bu kanıdayım. Ferit Edgün'ün yazısını dikkatle okudum. Beni doyurmadı. Bunun için bir yazı yazmayı düşündüm, sonra da vazgeçtim. Aradan biraz zaman geçsin. Bakalım Edgü dedikleri üzerine direnecek mi?